Bismillah. Allah kullarının günah işlemesini irade eder mi, etmez mi? El cevap. İrade mücmel bir kavramdır ve iki anlamı vardır. Birincisi, bununla Yüce Allah'ın yarattığı şeye yönelik dilemesi kastedilir. İkincisi, Allah'ın emrettiği şeye yönelik sevgisi ve rızası kastedilir. Eğer soruyu soranın maksadı, Allah günahları sever, onlardan razı olur ve onları emreder ise, Allah bu anlamıyla günahı irade etmez. Çünkü Allah fesadı sevmez, kullarının küfür işlemelerine razı olmaz ve çirkinliği, hayasızlığı, fahşayı emretmez. Bilakis kullarına yasakladığı şeylerle ilgili olarak şöyle der: bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin nezdinde sevimsizdirler. Şayet soru soranın maksadı, günahlar da Allah'ın dilediği ve yarattığı şeylerin kapsamına girerler ise, şurası muhakkak ki Yüce Allah her şeyin yaratıcısıdır. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Varlık aleminde de ne olmuşsa onun dilemesiyle olmuştur. Yüce Allah bir yerde masiyeti irade ettiğinden söz eder. Bir başka yerde de bunu irade etmesinden söz eder. Birincisinden maksat Allah'ın onu yaratmayı dilemesi, ikincisinde ise bir emir olarak onu sevmediğini ve ondan razı olmadığını kasteder. Nitekim Allah Azze ve Celle, Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse kalbini iyice daraltır diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şu sözünü bize aktarır: eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Allah size açıklama ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletme ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah bilendir, esirgiyendir. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise büsbütün yoldan çıkmalarını isterler. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kulun Rabbinden başkasına umut bağlamaması meselesine gelince. Soru: kul Rabbinden başkasına kesinlikle umut bağlamamalıdır ve günahından başka bir şeyden de asla korkmamalıdır sözünün anlamı nedir? El cevap. Allah'a hamdolsun, bu söz Emir el-Mü'minin Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edilir. En güzel, en vurgulayıcı ve en kapsamlı sözlerden biridir. Çünkü ümit hayırla ilgili bir eylemdir. Korku ise kötülükle ilgili olur. Kula günahlarından dolayı kötülük ilişir. Nitekim Allah Azze ve Celle, başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizden işledikleriniz yüzündendir. Allah çoğunu affeder buyurmuştur. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. De ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor ki? Bir türlü laf anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise nefsindendir. Nisa 78-79. İnsanların birçoğu bu ayette geçen iyilik ve kötülükten maksadın ibadet ve günah olduğunu sanıyorlar. Sonra da kaderiyeciler bu zanna dayanarak hepsi Allah'tandır sözünü kanıt olarak ileri sürüyorlar. Bu sefer de sana gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise nefsindendir sözü karşılarına çıkıyor. Kaderi bütünüyle olumsuzlayanlar ise bu ikinci ayeti görüşlerinin kanıtı olarak ileri sürüyorlar ve doğal olarak da büyük bir yanılgının içine düşüyorlar. Çünkü onların görüşlerinin esasını kul tüm amellerin yaratıcısıdır sözü oluşturur ve hepsi Allah'tandır sözü onların bu anlayışlarını çürütür. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Her iki grubun yanlışlığının sebebi yukarıda işaret ettiğimiz gibi ayette geçen iyilik ve kötülüğün ibadet ve günah anlamında kullanıldığını sanmalarıdır. Oysa sözünü ettiğimiz ayette geçen iyilik ve kötülükten maksat nimetler ve musibetlerdir. Nitekim aşağıdaki ayetlerde de iyilik ve kötülük kavramları bu anlamda kullanılmıştır. Belki dönerler diye onlara iyilik ve kötülükle imtihan ettik diyor Araf 168'de. Onlara bir iyilik gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer kendilerine bir fenalık gelirse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Araf 131'de. Buna benzer birçok ayet-i kerime vardır kardeşlerim. Üzerinde durduğumuz ayette Yüce Allah münafıkları yeriyor. Çünkü onlar cihat ve benzeri ilahi emirleri yerine getirme hususunda ağır davranıyor, yüksünüyorlardı. Bu esnada bir rızık, zafer veya esenlik elde etseler bu Allah'tan derlerdi. Şayet başlarına yoksulluk, ezilme veya hastalık gibi bir musibet gelseydi bu da senden ey Muhammed derlerdi. Senin bize emrettiğin dinin yüzünden böyle bir şey başımıza geldi. Tıpkı Firavun kavminin Musa'ya dedikleri gibi. Yüce Allah onların Musa karşısındaki bu tavırlarını bize şöyle aktarıyor. Onlara bir iyilik gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer kendilerine bir fenalık gelse Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. Ve tıpkı kafirlerin İsa peygamberin elçilerine doğrusu siz bize uğursuz geldiniz demeleri gibi. Allah bizlere mağfiret etsin. Çünkü kafirler ve münafıklar işledikleri günahları yüzünden başlarına bir musibet geldiği zaman bunu müminlerin kendilerine uğursuz gelmelerine bağlarlardı. Burada Yüce Allah iyiliğin kendisinden olduğunu ve bu iyiliği onlara kendisinin lütfettiğini, başlarına gelen musibetin de onların işledikleri günahların yüzünden olduğunu açıklayarak bu yaklaşımlarının yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Vallahi Azze ve Celle sen onların içindeyken Allah onlara azap edici değildir. Bu ayette Ulu Allah mağfiret dileyenlere azap etmeyeceğini açıklıyor. Mağfiret dileme azabın sebebi olan günahı siler, azabı savar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim mağfiret dilemeyi artırırsa Allah onu her kederden bir kurtuluş yolu yaratır. Her sıkıntıdan bir çıkış kapısı var eder ve beklemediği yerden onu rızıklandırır buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir yerde Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tövbe etmeniz için Allah sizi tayin edilmiş bir sureye kadar güzel bir şekilde yaşatır. Fazlasını yapan herkese de iyiliğin karşılığı vardır diyor Hud suresinde. Aleykümselam ve rahmetullah. Burada Yüce Allah şunu açıklıyor. Kim Allah'ı birlerse ve ondan bağışlanma dilerse Allah onu güzel nimetlerle nimetlendirir ve belirlenmiş bir vakte kadar bu nimetler içinde yaşamasını sağlar. Kim bunun ötesinde iyi amelleri fazladan işlerse Allah da ona fazladan ödül verir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytan şöyle der. Ben insanları günahlarla helak ettim. Onlar La ilahe illallah demekle ve mağfiret dilemekle beni helak ettiler. Bunu görünce onların arasına heva ve heveslerini yaydım. Şimdi artık günah işliyorlar ama tövbe etmiyorlar. Çünkü iyi şeyler yaptıklarını sanıyorlar buyuruyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bu nedenle Yüce Allah boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi buyuruyor En'am suresinde. Evet. Yani bizim azabımız kendilerine geldiği zaman boyun eğip yalvarsalardı ya. Çünkü azabın geldiği sırada boyun eğip yalvarmaları bir gereklilikti. Yine Allah Azze ve Celle ayetinde andolsun biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablarına boyun eğmediler. Tazarru ve niyazda da bulunmuyorlardı demiştir Mü'minin 76'da. Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Hiçbir bela yoktur ki bir günahtan dolayı inmiş olmasın ve hiçbir bela yoktur ki tevbe ile ortadan kalkmasın. Yüce Allah şu ayetlerinde buna işaret eder. Bir kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını kat kat artırdı. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın. Benden korkun diyor Âl-i İmrân 173'ten 175'e kadar. Kardeşlerim burada Yüce Allah müminlerin şeytanın dostlarından korkmalarını yasaklarken sadece kendisinden korkmalarını emrediyor. Allah'tan korkma, onun emrettiklerini yapmayı, yasakladıklarını da terk etmeyi ve günahlardan dolayı bağışlanma dilemeyi gerektirir. Bundan sonradır ki musibetler geri çevrilir ve düşmanlar karşısında zafer kazanılır. Bu yüzden Hazreti Ali, kul Rabbinden başkasına kesinlikle umut bağlamamalıdır ve günahından başka bir şeyle de asla korkmamalıdır. Eğer bir mahluk ona musallat olmuşsa bunun nedeni kesinlikle işlediği günahlardan başka bir şey değildir. Bu yüzden kul Allah'tan korkmalı ve başına bu musibetin gelmesine neden olan günahtan tövbe etmelidir. Selamun aleyküm, hoş geldin. Çünkü aleyhissalatü vesselam Allah diyor ki ben Allah'ım, melikler melikiyim. Meliklerin kalpleri ve perçemleri benim elimdedir. Kim bana itaat ederse melikleri onun için rahmete çeviririm. Kim bana isyan ederse melikleri onun için azaba döndürürüm. Meliklere sövmekle vakit geçirmeyin. Bana itaat edin. Onların kalplerini size karşı yumuşatayım buyurmuştur. Kulun Rabbinden başkasına umut bağlamaması sözünün izahına gelince, hiç kuşkusuz Allah'a ümit bağlayan kimse hayırları elde etmeyi ve kötülüklerin de kendisinden uzaklaşmasını istemektedir. İyilikler de ancak Allah'tan gelir. Kötülükleri gidermek de Allah'ın yardımıyla mümkündür. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. Ümit var olma, tevekkülsüz olmaz. Çünkü tevekkül eden kimse yararın elde edilmesine ve zararın bertaraf edilmesine ilişkin ümidinin gerçekleşmesini talep eder. Tevekkül de ancak Allah'a olur. Allah'tan başkasına tevekkül etmek caiz değildir. Eğer inanıyorsanız sadece Allah'a tevekkül edin demiştir Maide'de. Tevekkül edenler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Evet. Bir kısım insanlar, müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını kat kat artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Müminler bir takım insanların bu tür uyarıları karşısında Allah bize yeter. Musibetleri savmak için Allah bize kafidir derler. Müminlere şöyle demeleri emrediliyor. Nimetleri elde etme hususunda Allah bize yeter. O kulundan kötülüğü giderme ve onu hayırlara ulaştırma konusunda kuluna kafidir. Allah kuluna yetmez mi? Kim Allah'tan başkasına tevekkül eder, ona ümit bağlarsa hüsrana uğrar. Her türlü hayırdan yoksun kalır. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. Halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Onlar kendilerine itibar ve kuvvet olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, onların ibadetleri tanınmayacak ve onlara hasım olacaklar. Allah ile birlikte bir ilah daha tanıma, sonra kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak kalırsın diyor. Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'in şöyle dediğini bize aktarıyor. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Evet, kim yaptığı amelin karşılığında bir menfaat sağlarım ümidiyle Allah'tan başkası için amel ederse elleri boş kalır, ağır bir hüsrana uğrar. Evet. İnkar edenlere gelince onların amelleri ıssız çöldeki serap gibidir. Susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanı başında da Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çabuk görendir. Rabbini inkar edenlerin durumu, onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. Onların yaptıkları her bir işi ele alırız ama saçılmış zerreler haline getiririz. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Kardeşlerim, bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak Allah'ın rızasını gözeterek yerine getiren amellerden başkası batıldır. Dolayısıyla kim Allah'tan başkası için amel ederse, ona ümit bağlarsa bütün çabası boşa gider. Nitekim ümit bağlayan kimse bazen işlediği amelle amacına ulaşmayı umar. Bazen de ümit bağladığı kimseye güvendiği, ona sığındığı ve ondan istekte bulunduğu için ümit bağlar. Bu bir tür ibadet ve bir tür yardım dilemedir. Oysa Yüce Allah yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. O halde yalnız ona ibadet edin ve yalnız ona tevekkül edin. Yine de ki o benim Rabbimdir, ondan başka ilah yoktur. Sadece ona tevekkül ettim ve dönüş sadece onadır. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bütün hayır ve nimetler Allah'tandır. Bunun izahı ise şöyledir. Kulun nail olduğu bütün hayır ve nimetler Allah'tan, kuldan uzaklaştırılan ve ondan giderilen bütün kötülük ve musibetleri engelleyen, ondan uzaklaştıran da Allah'tır. Şayet bunların sebepleri Allah'ın yarattığı bir varlık aracılığıyla gerçekleşecek olursa, Allah bütün sebeplerin de yaratıcısıdır. Bu sebeple kendi istediği ve niyetiyle hareket eden canlı bir varlığın hareketleri olabilir. Yüce Allah'ın, meleklerin, cinlerin, insanların ve hayvanların hareketleriyle bir takım sebepleri meydana getirmesi gibi veya Yüce Allah'ın öz duasına yerleştirdiği bir özellik doğrultusunda hareket eden cansız bir varlığın sebebiyle meydana gelebilir. Yahut zorlayıcı bir varlığın zorlamasıyla da olabilir. Rüzgarın, suyun ve benzeri bir varlığın hareketi gibi. Allah bunların tümünün yaratıcısıdır. Çünkü Allah'tan başka değiştiren, kudret sahibi kimse yoktur. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Dolayısıyla her türlü ümit sadece Allah'a bağlanmadır. Sadece ona tevekkül edilmeli ve sadece ona dua edilmelidir. Çünkü Allah ümit bağlanılan şeyin olmasını ve kolaylaşmasını dilerse olur ve kolaylaşır. Eğer olmasını ve kolaylaşmasını dilemezse, bütün insanlar olmasını isteseler de olmaz, kolaylaşmaz. Böyle bir tutum, herhangi bir sebebin bağımsız olarak istenilen şeyle ilgili olması halinde zorunludur. Eğer bu sebep bağımsız olarak istenilen şeyle ilgili ise, ki mutlaka Allah'ın dilemesiyle ve kolaylaştırmasıyla etki gösterir, sadece Allah'a ümit bağlanması gene de zorunlu olur. Gene de ondan başkasına güvenilip dayanılmaz. Ondan başkasından istekte bulunulmaz ve ondan başkasından yardım dilenmez. Ondan başkasının yardımına bel bağlanmaz. Hamd onadır. Şikayetler sadece ona iletilir. Yardım ancak ondan beklenir. Değiştirme gücü sadece onundur. Kaldı ki hiçbir sebepte herhangi bir şey üzerinde bağımsız bir etkiye sahip değildir. Bilakis her sebebin de bir başka sebebe eklenmemesi gerekir. Ayrıca maksadın hasıl olması için sebeplerin oluşmasının yanında engellerin ve karşıtların da bertaraf edilmesi gerekir. Çünkü her sebebin ortağı ve karşıtı vardır. Eğer bir sebebe ortağı yardımcısı olmaz ve karşıtı da bertaraf edilmezse sebepliliğini icra edemez. Sonucunun hasıl olmasını sağlayamaz. Örneğin tek başına yağmur bitkilerinin yeşermesi yeterli değildir. Buna havanın, toprağın da eklenmesi gerekir. Sonra tarlanın sürülmesi de zorunludur. Yine de bitki yeşermez. Ta ki zararlı şeyler, bozucu afetler bertaraf edilinceye kadar. Yiyecek ve içeceğin besleyici olabilmesi için de bedende bununla ilgili organların, güçlerin olması lazımdır. Eğer bozucu unsurlar ortadan kaldırılmazsa bunların toplamı da işe yaramaz. Bir mahluk sana bir şey veriyor veya sana yardım ediyorsa ki onda iradeyi, gücü ve fiili yaratan Allah'tır. Onun fiili, gücünün haricinde olan bir takım sebeplerin istenilen şeyle ilgili olarak ona yardımcı olmasıyla tamamlanır. Bu kimse itaat edilen bir kral olsa da, ayrıca yardımcı olan sebeplere karşıt olan, onun etkisini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması da bir zorunluluktur. Bir isteğin yerine gelmesi için gerektiricilerin varlığının engellerinin de olmamasına ihtiyaç vardır. Yardımcı olan her sebep bu gerektiricinin bir parçasıdır. Varlık aleminde de tek başına gerektirici olan hiçbir şey yoktur. Buna gerektirici ve yardımcı olan diğer unsurları da şartlar adı veriyor olsa da bunlar bir takım lafzi sınırlamalardan öte bir şey değildir. Bu lafzi tasnifi esas olarak söylesek dahi o zaman da şöyle dememiz gerekir. Bir şeyin olması için gerektiricinin ve şartlarının oluşması engellerinin de olumsuzluğunun zorunluluğudur. Fakat mahlukat içinde mağlulunun oluşmasını sağlayan tek ve yeterli bir illetin olması iddiası batıldır. Bu gerçeği hakkıyla bilen kimseye Allah'ın birliği, tevhid kapısı sonuna kadar açılır. Ondan başkasına ibadet etmek şöyle dursun, ondan başkasına dua etmenin dahi doğru olmayacağını bilir. Ondan başkasına tevekkül etmez, ondan başkasına umut bağlamaz. Bu şer'an ve aklen kesin olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Bu hususta yüceler aleminin sebepleriyle sufle alemin sebepleri, meleklerin, peygamberlerin ve müminlerin fiilleriyle şefaatleri ve bunun dışındaki sebepler arasında herhangi bir fark yoktur. Çünkü şefaat veya dua hususunda bir meleğe veya peygambere yahut salih bir insana güvenip dayanırsa ona şöyle denir: bu güvenip dayandığın da sebeplerden birisi. Dolayısıyla bu şefaatçi ve duacı bu işi ancak Allah'ın dilemesi ve kudretiyle yapabilir. Daha doğrusu Allah'a itaat edenlerin şefaati ancak Allah'ın razı olduğu kimseler için gerçekleşir. Allah Azze ve Celle Allah'ın rızasına ulaşmış kimselerden başkasına şefaat etmezler buyurmuştur. Allah hakkında hiç kimse Allah'ın kader nitelikli kevni izni olmadan şefaat edemez. Çünkü bir kimsenin şefaati kulların fiilleri kapsamına girdiği için ancak Allah'ın dilemesi ve kudresiyle olabilir. İnsanlar arasındaki şefaatleşmelere benzemez. İnsanlar arasındaki şefaatleşmelerde şefaatçi olan kimse katında şefaatta bulunduğu kimsenin gücünü ve kudretini değişikliğe uğratır. Oysa Yüce Allah diğer bütün değişimler gibi şefaat edenin şefaatinin de yaratıcısıdır. Allah'tan başka değiştirici güç ve kudret yoktur. Bilindiği gibi havl kelimesi bir hareket veya irade ya da başka bir etkenle bir şeyi halden hale çevirme anlamını içerir. Bu bakımdan şefaat eden kimsenin ne şefaat üzerinde ne de başka bir hususta değiştirme, etkileme, halden hale sokma gücü yoktur. Ancak Allah'ın kudreti başka. Ayrıca Allah'a itaat eden kimselerin şefaatleri de ancak Allah'ın rızasına ulaşmış kimseler için geçerlidir. Onlar Allah'ın kendisinden istenilmesini istediği bir şeyden, sevdiği bir şeyden başkasını istemezler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Meleklerden sadır olan şey ya sözdür ya da fiildir. Söz söyleyecekleri zaman kesinlikle Allah'tan önce konuşmazlar. Daha doğrusu o söylemeden söylemezler. Onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Bize düşen de Allah'a ve peygamberlerine karşı meleklerin bu tavrını takınmaktır. Allah ve Resulü demeden dinde herhangi bir şey dememeliyiz. Allah ve Resulünün önüne geçmemeliyiz. Allah'a ancak onun emrettiği şekilde ibadet etmeliyiz. Bundan daha da güzel ve üstün olanı sadece onun emrettiklerini yapmamızdır. Bizim yaptığımız şeyler vacip veya müstehap olmaktan başka bir nitelikte olmamalıdır. Bu niteliklere sahip olan sebepler açısından durum böyleyken İnsanların tevekkül ettikleri veya ümit bağladıkları yıldızlar veya cansız varlıklar açısından durum daha da olumsuzdur. Zaten krallar, şeyhler, başkanlar, arkadaşlar, dostlar, köleler insanın tabileri gibi beşeri sebeplere bel bağlamak daha da olumsuz ve anlaşılmaz bir tavır olarak belirginleşir. Bir sebebe bağlanmak kalbin ona güvenmesi, ondan umması ve ona dayanması demektir. Mahlukat içinde bunu hak eden hiçbir sebep yoktur. Çünkü hiçbir varlık sebep olarak bağımsız değil, nedensellik bakımından ortaklarının ve karşıtlarının olması kaçınılmazdır. Bütün bunların yanında eğer sebeplerin müsebbibi bu sebebi musahhar kılmazsa, kendiliğinden musahhar olmaz. Allah'ın her şeyin Rabbi, Maliki olması, göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların, feleklerin ve içerideki şeylerin yaratıcısının ve müdebbirinin olması bütün bunları açıklamaktadır ki, şöyle ki, bir felekten veya yıldızdan ya da melekten yahut başka bir varlıktan sadır olan bir şeyin herhangi bir hadiseyi meydana getirmek bakımından bağımsız bir etkiye sahip olmadığını görürsün. Bilakis bu etkiyi gösterebilmesi için ortaklarının ve yardımcılarının olması gerekir. Bunun da ötesinde karşı çıkanları ve muhalifleri vardır. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.